Ayrım 18.
Istırabın ibadetimiz olsun diye mırıldandı İncil'den. Girit'in kanlı ayaklarını öptü. Şimdi dördü birden ağıta başladılar dövünerek, kendilerinden geçmiş. Önce metropolit kendine geldi. İkonu alıp beyaz beze sardı. Çekmecenin dip tarafına yerleştirdi. Tüm gücünü toplayıp ayağa kalktı. Hadi şimdi dedi, hayır dualarım sizinle beraber olsun. Allah yardımcımız elini uzatsın bizlere. Önce biz kendimiz yardımcı olalım despot hazretleri dedi kaptan Elyas. Tanrı insan eli görmezse kendi elini uzatmaz. Bu böyle biline. Doğru, güzel konuştun kaptan Elyas. Hemen varıp paşa ile konuşayım. Allah vere de iyi saatlerinde ola. Eğilip metropolitin pamuk gibi besile elini öptüler. Kaptan Elyas kapının ardından bastonunu aldı, öne düştü. Avluya çıktılar. Kaptan başını salladı. Avlu mermer kollar, bacaklar, kopuk başlar, kargacık burgacık yazılı plakalarla doluydu. Asar-ı Atika diye söylendi. Huylanmıştı. Korkunç eski kalıntılar. Hacı Sava eğilmiş mermer kitabeleri okuyordu. Gidelim dedi kaptan Elyas ihtiyar arkadaşına. Bırak onu. 72 çeşit dililik varmış. Gidip kaptan Mihal'i göreyim. Senin de Türklerden dostların var. Selim Ağa örneğin. Sen de onunla konuş. Allah aşkına vaktinden önce gene bir ayaklanma olmasın. Girit epey düşük yaptı. Yeter artık. Barbayani metropolitliğin dış kapısında dinelmiş onları bekliyordu. Samanla örtülü kar dolu sepetiyle bakır güğümünü yere bırakmıştı. Güğüm keçi boynuzu şerbetiyle doluydu. Ara sıra biri önünden geçerken bağırarak malını satıyordu. Soğuk soğuk buz gibi şerbet, içen serinliyor sonra yine susuyor bekliyordu. Vakti gelmeden 7 ayda doğmuş, kısa boylu, basık kafalı bir ihtiyardı. Pırıl pırıl, cıvıl cıvıl, kül rengi gözleri, buruşuk, kirli, leyleğinki gibi upuzun bir boynu vardı. İncecik falsolu sesi adamın kulaklarını tırmalardı. Türkler olsun, Rumlar olsun ona deli gözüyle bakarlardı. Çünkü Barbayani ne Türklerden ne de Rumlardan korkardı. Aklına geleni yılmadan söyler, bazen İsa'ya, bazen de padişaha basardı kalayı. Bir Paskalya günü bundan uzun yıllar önce o korkunç Mustafa Paşa'nın önünde durmuş, serinlesin diye bol karlı şerbetini uzatmış, peşinden de kontak kafasına esmiş, başlamıştı Arkadi Manastırı'nda havaya uçurulan Hristiyanlara ağıt yakmaya. Ağlıyor, sıçrıyor, ateş üstündeymiş gibi ter ter tepiniyordu. Paşa ile çevresindeki efendiler, üç kemerlerdeki paşa konağının orada çubuklarını tüttürüyor, Barbayani'nin bu şaklabanlıklarını seyrediyorlardı keyifli. Barbayani'nin feryatlarını duyan Türk Hristiyan halk çevresine birikmişti. Barbayani gittikçe azıtıyordu işi. Eğilip yerden bir kamış almış, kılıç gibi havada sallamaya başlamış, paşaya yaklaşmış, gözlerini açarak paşayı korkutmaya çalışıyordu. Birden o incecik, o ciyak ciyak sesiyle 821 baş kaldırmasının o ünlü marşını söylemeye başlamıştı. Ey benim ince keskin kılıcım, sen Osmanlı'yı kesersin. Hristiyanlar, Türkler ne yapacaklarını şaşırmışlar, donup kalmışlardı. Paşa'ya bakıyorlardı davranışlarını ayarlamak için. Paşa birden kahkahaları koyvermişti. Ellerini çırpıyor, gülmekten katılıyordu. Karşısındaki zavallı fukaranın kamıştan kılıcını sallayarak Osmanlı'yı korkutmaya çalışması olur kara gözlüklerden değildi. "Aferin kaptan Barbayani" diye bağırmıştı paşa. "Gel bakalım." Paşa'nın bu durumunu gören çevresindeki efendiler de yüreklenip gülmeye başlamışlardı. Yontulmamış halk kalabalığı da makaraları koyvermişti. Barbayani durmadan oynuyor, şarkı söylüyor, ağlıyordu. "Bire yeter artık" diye kükredi paşa. "Tümümüzü öldürdün, hakkından geldin Osmanlı'nın. Gel bakalım yaklaş, kaçık palikarya, sevdim seni. Sana sahici bir kılıç bağışlayacağım. Göğsüne de kocaman bir madalya takacağım. Muhammed'imizin avucu kadar kocaman. Şimdi dinle beni. Seni serbest bırakıyorum, izin veriyorum sana. Her Paskalya günü bu kılıcı kuşanıp madalyayı göğsüne takarsın. Hanya kapısından Lazareto kapısına, yeni kapıdan liman kapısına dek tüm büyük kaleyi dört dönersin paşa gibi. O gün her istediğini söylemekte serbestsin. Kafana ne eserse söyler, kime ne kadar istersen küfredersin. Delinin sözlerinden rusum alınmaz. Yıllardır bu kadar gülmediydim bre Barbayani, bunu sana borçluyum. O günden bu yana Barbayani pek yüreklenmişti. Türkler de bunun kokusunu almışlardı. Söyletiyorlar, konuşturuyorlar, keyif çatıp kahkahalarla gülüyorlardı. Böylece Barbayani Büyük Kale'nin tek özgür adamı oldu. Hatta bir kargaşalık, bir gümbürtü beklendiğinde önce kokusunu o alır, Türk kahvelerini dolaşır, Hristiyanların akıllarından geçirip de söyleyemediklerini Barbayani bir bir anlatır, bir yandan da yazın şerbetini, kışın da salebini satardı. Böylece Hristiyanlığın hıncını alırdı kendince. Ara sıra aşırıya kaçtı mı kafasına bir şaplak geldi. Türkler onu limon kabuğu, çürük domates yağmuruna tutarlardı. Ama Barbayani yüzünü gözünü silerdi çabuk çabuk, gene bildiğini okurdu. Dünden beri burnuna gene barut kokusu çalınmıştı. Üç çorbacıyı da sabahın erken saatlerinde metropolitliğe giderken görmüştü. Düşünceli düşünceli pireler girmişti kulağına. Gene bir şeyler dönüyordu ortalıkta. Şimdi metropolitliğin kapısına dikilmiş bekliyordu. Neler döndüğünü bilmesi gerekti. Paskalya da yaklaşıyordu. Kılıcını takmalı, madalyasını göğsüne asmalı, üç kemerlere gidip paşayla çevresindeki efendiler mızıka dinlerken hıncını çıkarmalıydı. Zavallı reaya da içlerinde biriktirip söyleyemediklerini dinlesinler, azıcık ferahlasınlardı. İki çorbacının kapıdan çıktığını görünce sepetini eline aldı, güğümünü koltuğuna kıstırdı, yaklaştı. ''Uğurlar ola çorbacılar'' dedi. ''Durun hele de size bir şerbet sunayım, kemikleriniz serinlesin, hava da pek ısındı hani.'' ''Rahat bırak bizi Barbayani'' dedi Kaptan Elyas. ''Şerbet merbet istemez.'' ''Parlama öyle Kaptan Elyas, korkum yok senden, iyi bilirsin. Delinin biriyim ben, ne paşadan ne sultandan korkum var. Siz topunuz, çorbacılar, kaptanlar donunuza edersiniz korkudan. Ama bak benim kılıcım var, fermanım var, deliyim ben, kafama ne eserse söylerim korkusuz.'' ''İyiliğini istersen'' dedi altın küpü Mavrudis, sesini alçaltarak, ''diline dizgin tak, zamanı değil.'' ''Ne zaman gelecek zamanı?'' dedi Barbayani. O da sesini alçaltarak, ''Bilmek isterim bunu.'' Kaptan Elyas bastonunu kaldırdı. Barbayani araçlarını toplayıp tabanları yağladı. Metropolit renkli mine üzerine bir yüzünde çarmıha gerilişi, öbür yüzünde de İsa'nın dirilişini gösteren ruhani altın madalyonunu boynuna taktı. Cebine antika bir gümüş tabaka koydu. Tabaka ünlü Yanya kuyumcularının yapıtıydı ve Yanya metropoliti bunu kendisine armağan etmişti. Asasını avuçladı. Peşine diyakozunu takıp yaya olarak paşa kapısına doğru yola çıktı. Paşa o sırada yumuşak minderlerin üzerine uzanmış kestiriyordu. Düş bile görüyordu. Düşünde memleketi Yeşil Bursa'nın bahçelerinde geziniyordu. Ağaçlar başının üstüne dallarını açmışlardı. Kimi çiçek, kimi meyve yüklü. Paşa çubuğunu tüttürüyor, ilerliyordu. Kendi kendine konuşuyor, işte Cennet-ü Âlâ'nın ta kendisi bu olmalı diyordu. Neredeyse Peygamber Hazretleri geniş kırmızı kuşağında küçük aynası, tarağı, gül yağı şişesiyle onu karşılamak için önüne çıkacaktı. Bahçenin kuytu bir köşesine varmıştı ki bir de ne görsün. Koskocaman, gövdesi kıvrık bir zeytin ağacı. Yapraksız, çiçeksiz. Yıldırım yanığı bir kütük. Dallarından acayip meyveler sarkmakta. Tüfekler, hançerler, fişeklikler, siyah mendiller. Ne uğursuz ağaçtı bu böyle. Ürün yerine silah veriyor. Paşa korkuyla haykırıp geri çekiliyor, yeniden çiçekli bahçeye girmek istiyor. Ama çiçekli bahçe yer yarılmış da yok olmuş, uçurum kayalıklar, her kayanın ardında, her taşın ardında bir tüfek namlusu, gümüş kakmalı bir piştov. Girit, Girit diye bağırdı paşa, yerinden fırladı. Tam bu sırada Arap Süleyman kapıyı açıp içeri girdi. Paşa Hazretleri dedi, Rumların büyük paşası merdivenleri çıkıyor. Bire çok kötü bir düş gördüm dedi paşa, alnındaki soğuk teri silerek. ''Söyleyeyim mi kara cübbeliye defolup gitsin?'' Paşa bir an düşündü. ''Yok'' dedi. ''Bu gavur imamları iyi düş tabircisi olurlar. Gelsin de düşümü tabir ettireyim ona.'' Metropolit içeri girdi. Selamlaşma töreni başladı. Büyük Kale'nin iki büyük kellesi, biri Hristiyanlığın, öbürü Osmanlı'nın karşı karşıya gelmişlerdi. İki krallığa bölünmüş tek bir kentin yüce kralları, ülkeleri iç içe yan yana, Türk mahalleleri, Rum mahalleleri, Hilal ve Haç birbirine yapışık. Bir anlamışlar, kardeş kardeş geçinip gidiyorlar, bir Girit fırtınasına tutulmuşlar, bir çeşit cinnet, kudurganlık, birbiri üzerine saldırıyor, birbirinin boğazına dişlerini geçiriyor, bir lokma et koparıp yiyorlar. Yumuşak kanepeye yan yana oturdular. Paşa çubuğunu yaktı. Metropolit, aynoroz işi tesbihini çıkardı. Siyah taneleri şıkırdatarak çekmeye başladı. Söze nereden başlayacağını tasarlıyordu kafasında. Önlerindeki açık pencereden solda hapishane, sağda uğursuz çınar görünüyordu taze yapraklı. Pencereden eğilirsen çınarın yamacındaki mermer aslanlı Venedik şadırvanını görürsün. Ilık bir rüzgar esiyordu. Paşa esnedi, söze ilk o başladı. Yaz geldi bile Metropolit Efendi dedi. Hay Allah, nasıl da geçiyor zaman. Bir çark ki döner döner, biz de döneriz, döneriz beraber. Kış gelir, oy oy üşüdüm dondum deriz. Daha sözünü bitirmeden bakarsın yaz gelmiş, güneş açmış, yakıyor ortalığı. Vay vay yandım tutuştum dersin ve daha sözünü bitirmeden bakarsın ki gök gürültüleri, yağmur, kıyamet yine kaputun sırtında. Ne der senin dinin Metropolit Efendi tüm bu acayipliklere? Ama Metropolit davranıp karşılık vermeden içi içini yiyen paşa, düşlere inanır mısın Metropolit Efendi dedi. Nedir düş? Nereden gelir? Kim gönderir? Bazılarını Allah, Allah'tan, bazılarını da şeytan, şeytandan diye karşılık verdi Metropolit. Peki ayırt edebilir misin hangileri Allah'tan, hangileri şeytandan? Kuşkusuz düş görmüşsün paşa efendi. Göz kapaklarının üstünde duruyor gördüğün düş. Görüyorum onu. Gördüm, gördüm ya. Bundan sordum sana zaten. Hayra yoralım paşa efendi. Anlat da dinleyelim bir. Düşten anlar mısın? Bazen Tanrı zihin açıklığı verir, anlarım, evet. Paşa içini çekti, düşünü anlattı. Hatta zeytin ağacı işini biraz da abarttı. Dallarından kuru kafaların sarktığını da söyledi. Kesik başlar filan görmemişti ya düşünde, ama gavur papazını korkutmak için öyle söyledi. Metropolit aslan yeleli kafasını eğdi, düşünceli. Dinlediği düşle bağlantılı bir ipucu bulup sadede girmek istiyordu. Şeytandan mı dedi paşa endişeli. Tanrı'dan diye karşılık verdi Metropolit. Ama nasıl tabir etsem size bunu Paşa Hazretleri? Korkarım, kızarsınız. Ben mi kızacakmışım dedi paşa. Bilmez misin sen? Gerçek Müslüman, gerçek müminler hiç kızmazlar. Çok iyi bilirler ki dünyada olup bitenlerin tümü alın yazısı. Alın yazısıysa silinmez. Şu an sultan ferman çıkarıp kellemi istese üzülürüm. Üzülürüm elbet. Ama asla kızmam buna. Alın yazım derim. Tanrı'nın defterine nasıl el atarım ben? Korkma, konuş Metropolit Efendi. Ama yalandan dolandan uzak dur. Gerçeği, sadece gerçeği. Metropolit uzunca süre düşüncelerini düzene koymaya çalıştı. Düşünde gördüğün bahçe, dedi sonunda, iyi insanın yüreği. Yüreğin çiçekli bahçe paşa hazretleri. Kapısı geceleri açılıyor. Girip içine geziniyorsun. Düşünde gördüğün senin doğal benliğin, varlığın. Huzur ve barış içindeki memleketin yeşil Bursa'nın çiçekleri, bahçelerin ağaçları altında dolaşmak. Kalbin binbir çiçekli bahçe. Ama gel gör ki paşa olmuşsun. Seni Girit'e yollamışlar. Paşa içini çekti. Ne desem Metropolit Efendi? Gerçek, sanki içimdesin. Çok iyi anlamışsın beni. Hele devam et hele. Görünen köy kılavuz istemez paşa hazretleri. Dallarından tüfek sarkan silahlı ağaç Girit'in ta kendisi. Yıldırım yanığı zeytin ağacının altına gelince yüzün karardı. İşte burada bahtın kararıyor, kötüye doğru gidiyor. Ama ne yazık, hem de çok yazık. Uyanmışsın da gerisini görememişsin. Belki de Tanrı bu kesinti olmasaydı seni serbest bırakacaktı. Yap istediğini, aklının erdiğini diyecekti. Yazık, şimdi olacak olanların vebali senin boynunda. Eh Metropolit Efendi, işler dediğin gibi olsaydı dedi temiz Anadolulu. Başımıza doğan şu gün aşkına Türk Hristiyan kardeş kardeş yaşarlardı. Hristiyanlar çalışır, Türkler yer içer, yan gelirlerdi. Bu senin elinde paşa hazretleri dedi Metropolit, ipin ucunu yakalamıştı. Sevgiyi adamıza getirmek senin elinde. Tanrı da sana o düşü tam zamanında görmene yardım etti. Tanrı sık sık düşlerin yolundan kullarına seslenir, bilirsin. Açıkla Metropolit Efendi, daha iyi açıkla, anlamadım pek. Biliyorsun, büyük kalede Hristiyanlarla Türkler gene azıtmaya başladılar. Sarhoşun biri atının sırtında bir Türk kahvesine girmiş de falan filan. Önemsiz mi yani bu? Gavurun oğlu Türklüğü rezil etti, dedi paşa. Bakışları canlanmıştı. Türklük böyle kolay rezil olmaz. Koskoca Saltanat Paşa Hazretleri, dedi Metropolit, sesine tatlı bir ton vererek. Bırakalım şimdi o sarhoşu. Düşten söz etmiştin, düşten söz edeyim. Tanrı aydınlattı zihnimi, tabir edeceğim düşünü. Ama şayet arzu buyurmazsan... Rabbim aşkına isterim bunu, dedi paşa Metropolit'in dizine dokunarak yumuşak. Dinim hakkı için isterim, tabir et. Yedi kat gökler açıldı, Tanrı düşüne girdi paşa efendim. Doğru yolu gösterdi sana. Hangi yolmuş bu yol? Hangisini seçersen, iki yol var. Biri yeşil, biri kırmızı. Düşünde bu iki yolun uzayıp gittiğini açıkça görüyorum. Birini seçebilirsin. Dilediğimi değil, dedi paşa şikayetçi. Tanrı hangisini yazdıysa. Ama belki de Tanrı seni serbest bırakmıştır seçmek için. Böyle yazmıştır. Kırmızı yolu seçebilirsin, kesip asabilirsin, Girit'i ateşe atabilirsin. Ama yeşil yolu da seçebilirsin. Süt liman olur dört bir yan. Türk Hristiyan yine uzlaşırlar. Herkes sana duacı olur. Adını anar hayırla. Seç Paşa Hazretleri. Böyle, dedi Metropolit ve paşanın toparlanıp düşünmesine vakit bırakmadan cebinden gümüş tabakayı çıkardı. Meraklısındır, bilirim Paşa Hazretleri, dedi tatlı sesiyle. Değerli şeylerden anlarsın. Yanya işidir bu tabaka, ince sanat. Bir yüzünde hilal, öbür yüzünde iki başlı kartal. Tam da yüksek zevkine göre. Türk Hristiyan kardeşçe yaşasınlar. Ne zamandır bilirim kalbinden geçeni, bu ufak armağanı sana vermek isterdim. İşte şimdi zamanı geldi. Hayırlı uğurlu olsun. Paşanın avcuna gümüş tabakayı sıkıştırdı. Vallahi, dedi paşa elindeki tabakaya bakarak hoşnut, siz Rum milleti büyük milletsiniz, ölümsüz. Bazen balla, bazen de sirkeyle tüm sinekleri yakalarsınız. Eğildi, parmaklarının besili tombul uçlarıyla gümüş tabakayı okşadı. Eh, dedi Metropolit Efendi, bilsen nasıl tatlı tatlı başımı döndürüyor şu yanya işi tabaka. İlk karım şimdi bulunduğu ahirette Tanrı yardımcısı olsun, yanya valisi Ali Paşa'nın Rum karısı Frosini gibi ayın 14'üydü. Hem o da yanyalıydı. İç geçirdi. Çok acayip şu dünya Metropolit Efendi. Ölüm, yaşam, sevda. Ama sen bunlardan anlamazsın elbet. Kadın yüzü görmedin ki, dininiz size, büyük ruhbana yasak etmiştir bir kez evlenmeyi. Sustular. Metropolit tespihini şıkırdatıyor, pencereden dışarı yaşlı çınara bakıyordu. Çınar masmavi göğün göbeğinde ağır ağır yapraklarını kıpırdatıyor, hışırdatıyordu. Sonunda yine ağzını açıp söyleşiyi gökten yeryüzüne indirdi. Buğday kutsal ürün paşa efendi, dedi. Pencereden uzaklara, yemyeşil uzanan ovadaki tarlalara baktı. Geçmiş tatlı günlerin anılarıyla paşa yerinden fırladı. Yeniden büyük kaleye döndü. Metropoliti karşısında buldu. Yarım yamalak Rumcasıyla, arpa da Metropolit efendi, dedi, içini çekti. Metropolit kalktı, paşa da kalktı, elini uzattı. Haydi güle güle Metropolit efendi, dedi. İkimiz de dindar kişileriz. İdare edip gidiyoruz işte. Girit'i bölüşmüşüz. Dikkatli olalım. Bir taraftan sen, öte yandan ben. Hristiyanları sen zapt et, ben de Türkleri idare ederim. Bir ara sustu. Söylemek istediği bir söz daha dilinin ucunda dolanıyordu. Öksürdü. Kafasını kaşıdı. Sonunda kararını verdi. Düğünlerde darbuka dümbelek ariyettir. Metropolit efendi, şu günlerde adam da öldürseler duymamış ol. Cinayet mi dedim paşa efendi, dedi Metropolit ihtiyar Türk'ün o ağırbaşlı Anadolulu gözlerinin içine bakarak ikircikli. Cinayet mi, Allah esirgesin. Eh, hiç belli olmaz. Bakarsın sarhoş Türk'ün biri tutmuş bir Rum palikaryasını vuruvermiş. Olur olur, dünyada deliler tümen tümen. Ama sen Metropolit efendi, dediğim gibi yap, pamukla tıka kulağını. Nasıl ki biz de gözlerimizi kapayıp Kısra'nın sırtında Türk kahvesine giren, bize hakaret eden Rum'u görmediysek, siz de kulaklarınızı tıkayın Metropolit efendi, iyiliğinizi isterim. Metropolit'in etekleri tutuştu ama anlamazlıktan geldi. Allah büyüktür, dedi. Sultanlara da paşalara da hükmeden odur. Metropolitlere de Metropolit efendi, dedi ihtiyar Anadolulu. Keçi dudaklarıyla gülümsedi kurnaz. Tam burada bir iyice kapışmaya vakit bulamadan büyük kalenin bu iki iri kellesi birbirlerinden ayrıldılar. Günler gelip geçiyor, Nisan ayı yarıyı buluyor, ağaçlar çiçek doluyor, bazıları ürün bağlıyor, büyük kale ilkbahar güneşinin altında cıvıl cıvıl cıvıldıyor. Rıhtımda insanlar cehennemlik olmuş, birbirinin karşısında iki öfkeli bölük halinde bölünmüş. Her bölüğün ayrı bir tanrısı, tanrılar ve insanlar birbirlerini öldürmek için hançerlerini bilemekte. Ne olgun şeftali gibi mis kokan serin denizi, ne her sabah çiçek açan güneşi, türlü renklere bürünüşünü, ne de gecenin yıldızlarını gözleri görüyordu. Kaptan Mihal dükkanına dönmüştü, ağır, sessiz. İlk kez eğlence onun gönlünü ferahlatamamıştı. İçki sofrasından olduğundan daha kasvetli, daha sıkıntılı kalkmıştı, daha da öfkeli. Şimdi ağzına şarap koymuyor, bir lokma ekmek alıp kalkıyordu sofradan şu son günlerde. Ağzını açıp kimseyle konuşmuyordu. Uyumak da istemiyordu. Yatağında bağdaş kurup oturuyor, sigarasını tellendiriyor, ufak pencereden gecenin karanlığını seyrediyordu. Gözlerini hiç kapamıyordu. Biliyordu ki uyku bastırırsa düşler yeniden üşüşecek, onu rezil edeceklerdi. Düşler dediysek değil, tek bir düş. Her gece üstüne çullanıp kendisini rezil eden iblis, tek bir iblis. Şarap acaba iblisi boğamaz mıydı? Rezil olmayı yok edemez miydi? Ancak kan, kan gene kan diye geçirdi aklından. Daracık pencereden gecenin karanlığına baktı. Nuri Bey'in de gözüne uyku girmemişti. Türklere yapılan hakaretin hesabını sormak, babasının kanını geri almak için verdiği sözün rahatsızlığı, huzursuzluğu yetmezmiş gibi, şimdi de karısının başını açtığı dert vardı. Kaptan Mihal'in konağına geldiği günden bu yana, Emine bir kez olsun kucağını açıp da Nuri Bey'i buyur etmemişti. Rezil etti seni diyordu inatçı, hınzırcasına, ayacığındaki terliklerle döşemeyi döverek. Kaptan Mihal rezil etti seni, ben de edeceğim, böyle yaparız biz Çerkez kızları. Nuri Bey kafasındakileri dağıtmak için çiftliğe gitmişti işlerini bahane ederek. Hava ısınmıştı, hanımı da buraya gelir, her yıl olduğu gibi yazı burada, yeşil bahçelerin içinde şırıl şırıl suların arasında geçirirlerdi. Allah büyüktü, bu güzel bahçelerde, bu şırıl şırıl suların yanından kafacığı yumuşar da yeniden barışırlar, sevişirlerdi. Ustalar tutmuş durmadan çiftlik binasının pencerelerinin çerçevelerini boyatıyor, ağaçlar arasına kameriyeler kurduruyor, İzmir'den kanaryalar, İskenderiye'den papağanlar ısmarlıyordu. Emine güzel vakitler geçirsin diye, yüreği taştan bile olsa diye düşünüyordu, granit bile olsa mutlaka yumuşar. Ama Emine sokağa bakan kafesli şahnişte oturuyor, yumuşacık yastıklara uzanıyor, şerbetler içiyor, sakız çiğniyor, gelip geçenleri seyrediyordu. Türk, Rum karışık, hepsi de erkek. Ne demek bire Maria diyordu ihtiyar dadısına. Türk, Hristiyan, Yahudi, bilmem ne demek. İki çeşit erkek vardır, genç ya da ihtiyar. Ak sakallı, kara sakallı. Benim kara sakallılar hoşuma gidiyor. Her Allah'ın akşamı güneş batıp da sokaklar karardığında oradan bir Rum delikanlısı gelip geçerdi fesinin tepesi basık, fiyakalı çizmeleriyle. Sevdalı bakışlar fırlatırdı kafesli şahnişten yana. Bu Rum da kimin nesi bire Maria diye sordu bir akşam Arap dadısına Emine. Sanki onu düşümde görmüşüm.